Ayrım 2.
19 yaşına geldiğinde ailesinden kalan mirasın varislerinden biri olarak genç yaşında büyük bir servetin sahibi oldu. Yasnaya Polyana'daki çiftlik evi de mirasta ona kalmıştı ve yaşamını çok sevdiği bu evde sürdürmeye başladı. 1851 yılında üzerinde derin etkiler bırakacak olan Kafkasya'ya gitti. Kafkasya'da bir askeri okula devam ederken 1853'te Osmanlılara karşı savaşmak üzere görev aldı. 1854'te Kırım ordusuna atandı ve Kırım Savaşı'na katıldı. 1856 yılında ordudaki görevinden ayrıldı. Çocukluk anılarını anlattığı ve ilk eseri olan Çocukluğu 1851 yılında henüz 23 yaşındayken yazmaya başladı. Üzerinde büyük etkiler bırakan Kafkasya'daki halkların yaşamlarını 1852 yılında kaleme aldığı Hacı Murat ve Kazaklar adlı romanlarında, Kırım Savaşı'nda yaşadıklarını ise 1855 yılında yayınladığı Sivastopol hikayelerinde anlattı. 1857 yılında ilk önce Almanya'ya, ardından da 1860'ta İngiltere, İsviçre ve Belçika'ya seyahat etti. Bu ülkelerin önde gelen düşünce insanları ve yazarlarıyla tanıştı. 1861 yılında Rusya'ya geri döndü ve Moskova'nın tanınmış doktorlarından Bersin kızı Sofya ile 22 Eylül 1862 tarihinde evlendi. Bu tarihten itibaren çiftliğine çekilerek sade bir yaşam sürmeye, sadece edebiyatla ve ailesiyle ilgilenmeye başladı. 1863 yılında en büyük eseri sayılan Savaş ve Barış'ı yazmaya başladı. Bu kitabın yazımını da 1869'da tamamladı. 1873 yılında Savaş ve Barış'tan sonraki en güçlü eseri sayılan Anne Karenine'yi yazmaya başladı. Üç çocuğunu ve halalarını yitirdiği talihsizliklerle dolu 3 yıla yakın bir dönem içerisinde bu eserini bitirdi. Hasta olan erkek kardeşinin ölümünün kendisinde uyandırdığı etkiyle, yaşamın sonuna kadar hiç eksilmeyecek ve sonu gelmeyecek olan karmaşalarını anlattığı itiraflarımı kaleme alıp yazmaya başladı. Savaş ve Barış ile Anna Karenina, sonra bir diğer güçlü eseri olan Diriliş'i, Anna Karenina'yı yazmayı tamamladığı 1876 yılından 20 yıl sonra yazmaya başladı. Bu zaman süresince yaşamında büyük sarsıntılar geçirdi ve dünyaya, insana, yaşama bakışında köklü değişimler yaşadı. Bu değişimlerle birlikte teolojinin ağırlığının hissedildiği Allah, insan, yaşam ve ölümün sorgulandığı eserler kaleme aldı. Din nedir? İvan İliç'in ölümü, İnsan ne ile yaşar? Üç ölüm ve Ölüm Manifestosu gibi roman ile hikayelerinde bu temalar yoğun biçimde yer aldı. 1891-92 yıllarında Rusya'da yaşanan kıtlık ve salgın hastalık döneminde şahit olduklarının, bunun hemen ardından da en sevdiği çocuğu olan kızı Vanişka'nın 7 yaşında ölmesinin getirdiği ruh haliyle manevi yaşamı altüst oldu. 1896 yılının ilk cümlesini kurduğu Diriliş, 1899 yılında tamamlandı. Aynı tarihte giderek artan huzursuz ruh halinin yansımalarının yer aldığı Kreutzer sonatının yazmaya başladı. Evliliğinin ilk yıllarında başlayan aile kavgalarının artık dayanılmaz hal aldığı bir anda, ardında karısına yazılmış bir mektup bırakarak Yasnaya Polyana'daki evini terk ettiğinde, tarih 9 Kasım 1910'u gösteriyordu ve Tolstoy 82 yaşındaydı. Kendisini yaşamın anlamını ve Allah'ı arayışı bütün ömrü boyunca süren Tolstoy, evini terk ettikten birkaç gün sonra Odessa-İstanbul üzerinden Bulgaristan'a gitme hazırlığı yaparken yolda zatürreye yakalandı. Astapovo'daki metro tren istasyonunun bir odasında 20 Kasım 1910 sabahı saat 06:05'te gözlerini yaşama kapadı. Vasiyeti üzere yaşamının en güzel dönemi olarak nitelendirdiği çocukluğunun geçtiği kardeşleriyle birlikte oyunlar oynadığı Yasnaya Polyana'daki çiftliğinin gölgeli ve sessiz bir köşesine gömüldü. Birinci bölüm. Hazreti Muhammed. L.N. Tolstoy, 1908 yılında Abdullah el-Sühreverdi'nin Hindistan'da basılmış Hazreti Muhammed'in hadisleri kitabını okumuştur. Okuduğu hadislerden bir kitapçık derlemiş, bunu Rusya'nın Polşetnik adlı yayın evinde bastırmıştır. Kitap 1908 yılının Ekim ayında Muhammed'in Kur'an'a girmemiş hadisleri isminde okuyucuya sunulmuştur. Birinci bölüm Tolstoy'un derlediği bu hadis kitapçığından oluşmaktadır. Kitapçığın ismi metodolojik olarak yanlış olduğu için daha sonra Hazreti Muhammed olarak değiştirilmiştir. Kalbimizde Allah'ın nuru vardır. Onun adı da vicdandır. Tolstoy. Evrensel tavsiye. Tolstoy'un İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e açık hayranlığını önceki bölümlerde dile getirmiştik. Ona bu hayranlığı Hazreti Muhammed'in hadislerini okuması kazandırmış ve bunun üzerine Hindistanlı İslam düşünürü Sühreverdi'nin hazırladığı hadis kitabını incelemiştir. Okurken not alıp Hazreti Muhammed'den mahrum olan Rus halkına ve kendisini hemen her konuda örnek alan diğer okuyucu kitlesiyle dost ve arkadaşlarına da Hazreti Muhammed'i tanıtmak ve sevdirmek istemiş olmalı ki, evrensel tavsiye ve uyarılarla dolu bu hadis kitapçığını veya risalesini hazırlamıştır. Hazreti Muhammed'in sevgiye ait sözleri ve davranışları, hoşgörü, ahlak, adalet, doğruluk ve daha birçok evrensel değerin yine Tolstoy'un ifadesiyle aklı başında bir insanı celp ve cezbetmemesi zaten düşünülemezdi. O da bu inceliği yakalamış, cihanın görüp göreceği en zeki ve duru vicdanlı insanlardan biri olarak bu teşhis ve tespiti yapmış ve insanlarla paylaşacağını umut etmişti şüphesiz. İşte dahi yazarın bu dileği de bugün elinizde onun seçtiği bir demet hadisle ve bu kitapçıkla gerçekleşmiş oldu. Allah'ım, sana olan sevgimi bana bağışla. Hurma ağacının altında uyumuş olan Hazreti Muhammed uyanınca elinde bir kılıçla habersizce başucunda dikildi ve "Ey Muhammed, seni benden kim kurtaracak?" dedi. Hazreti Muhammed "Allah" diye cevap verdi. Düsur'un kılıcı yere düştü, ona Resulullah aldı ve "Asıl şimdi seni benden kim kurtaracak?" dedi. Düsur "Hiç kimse" dedi. Resulullah onu serbest bıraktı ve "Kalk, İşine git" dedi. Düsur giderken "Sen benden daha hayırlısın" dedi. Resul-i Ekrem "Ben buna senden daha hak sahibiyim" dedi. Düsur "Ben de Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum" diyerek Müslüman oldu. Hazreti Muhammed'in de en sadık arkadaşlarından biri oldu. Allah'ım, sana olan sevgimi bana bağışla. Sevdiklerinin sevgisini de kalbime koy. Öyle yap ki ben senin layık bildiğin, sevdiğin işlerin uygulayıcısı olayım. Öyle yap ki senin sevgini benim için, bana, aileme ve servetime olan sevgimden üstün eyle. Allah'ım, senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli istiyorum. Allah'ım, senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl. Hakikat insanlar için ne kadar acı olsa da hakikati söyleyin. Din kardeşin zalim de, mazlum da olsa ona yardım et. Bir adam, "Ya Resulullah, kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim ama zalimse nasıl yardım edeyim söyler misiniz?" dedi. Resul-i Ekrem, "Onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir" buyurdu. Kim bir hayır işlerse ona onun 10 misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse ona da onun misli vardır ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse ben kendisine o kadar mağfiretle karşılarım. Allah'ım, beni miskin, yani fakir olarak yaşat. Miskin olarak ruhumu kabzet. Kıyamet günü de miskinler zümresiyle birlikte haşret. Hazreti Ayşe ileri atılarak sordu. Niçin ey Allah'ın Resulü? Çünkü dedi, onlar cennete zenginlerden 40 bahar önce girecekler. Ey Ayşe, fakirleri sev ve onları yaklaştır rivayet meclisine. Ta ki kıyamet günü Allah da sana yaklaşsın. Allah'ım beni fakirlerle yaşat, fakirlerle öldür ve fakirlerle birlikte haşreyle. Allah Teala'nın en hoşuna giden şey, insanın kendi çalışmasıyla elde ettiği azıcık kazancından gücü yetmeyenlere yardım etmesidir. Hiçbir kimse öfkesini yutmaktan daha güzel bir içki içmemiştir. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış, cennet ise nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Allah Teala buyurmuştur ki, ey insan, yalnız benim kanunlarıma uysan bana uyar ve benzersin. Diyorsun ki, bu böyle olmuş, şöyle olacak. Yani insan hayatın ve tabiatın kanunlarına uygun hareket etse, Allah'ın iradesine de uygun hareket etmiş olur ve istediklerini elde eder. Abdullah el-Sühreverdi. Çok fazla yiyip içerek kendi kalbinize yüklenmeyin. Allah arzı yarattığı zaman arz sallanmaya, tıpkı bir hurma ağacı gibi sağa sola yalpalar yapmaya başladı. Bunun üzerine dağlarla onu sabitleştirdi ve böylece arz istikrarını buldu. Melekler dağların şiddetine hayrette kaldılar. Ey Rabbimiz dediler, dağlardan daha şiddetli bir mahluk yarattın mı? Evet buyurdu, demiri yarattım. Demirden daha şiddetli bir şey yarattın mı dediler. Hak Teala, evet dedi, ateşi yarattım. Ateşten daha ağır bir şey yarattın mı diye yine sordular. Hak Teala, evet dedi, suyu yarattım. Sudan daha şiddetli bir şey yarattın mı dediler. Hak Teala tekrar cevap verdi. Evet dedi, rüzgarı yarattım. Rüzgardan daha şiddetli bir şey yarattın mı diye yine sordular. Hak Teala, evet, insanoğlunu yarattım dedi ve devam etti. Eğer o sağ eliyle sadaka verir, sol eli görmeyecek kadar gizlerse daha şiddetlidir. Allah Teala buyurur, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim ve insanı yarattım. Kimseyi kırma. Biri seni kırar ve ayıplarını, kötülüklerini açığa vurursa, sen de onun kötülüklerini açıklayıp yayma. Allah Teala bazı şeyleri farz kıldı. Onları ihmal etmeyin. Bazı günahlara yaklaşılmaması için sınırlar koydu. O sınırları aşmayın. Bazı şeyleri haram kıldı. O haramları çiğnemeyin. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size olan merhameti sebebiyle dile getirmedi. Onları da araştırıp kurcalamayın. Kim Allah'ın yarattıklarına karşı merhametli olursa, Allah da ona merhametli olur. İnsanların iyilik ve kötülüklerine bakmayarak onlara iyilik et. Başkalarına iyilik yap ki kötülüklerine engel olasın. Hazreti Muhammed'den sordular ki, dinin esası ne üzerine kurulmuştur? O da şöyle cevap verdi. Kendiniz için istediğinizi başkaları için de isteyin. Kendiniz için istemediklerinizi başkaları için de istemeyin. Bir Müslümanın samimiyetinin ölçüsü, onun gücünün yetmediği şeylerde çaresiz kalmasıdır. Allah Teala her iki tarafına duvarlar yapılmış bir takım yollar yapmış, duvarların üzerlerinde perdeler asılmış, açık kapılar kurulmuş bir yol yapmıştır. Bu yolun başlangıcında durmuş bir bekçi, kapılara doğru gidenlere şöyle diyor. Doğruca gidin ve hiçbir tarafa sapmayın. Sonra yukarıda duran bekçi, şu kapıdan içeri girmeyin, yoksa içine düşersiniz. bu yol hayat yoludur. Açık kapılar Allah Teala tarafından tehlikeli görülmüş amellerdir. Kapıları kapatan perdeler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Birinci bekçi Allah'ın kelamıdır. İkinci bekçi ise her insanın kalbindeki Allah korkusudur. Tolstoy'un derlemesine koyduğu bu hadiste tercüme ve nakil hatasıyla ilaveler var. Hadisin kaynağından yaptığımız tercümesi şöyledir. Bir adam, sırat-ı müstakim yani doğru yol nedir diye sordu. Hazreti Peygamber ona şu cevabı verdi. Hazreti Muhammed bizi sırat-ı müstakimin başında bıraktı. Bunun öbür ucuysa cennete ulaşmaktır. Bu ana yolun sağında ve solunda başka tali yollar da var. Bunlardan her birinin başında bir kısım insanlar durmuş, oradan geçenleri kendilerine çağırıyorlar. Kim bu dış yollardan birine saparsa yol onu ateşe götürecektir. Kim de sırat-ı müstakime yani dost doğru yola giderse o da cennete ulaşacaktır. İbn-i Mesud bu açıklamayı yaptıktan sonra şu ayeti okudu. İşte bu benim sırat-ı müstakimimdir, buna uyun. Başka yollara sapmayın, sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Kendisine, ya bulamayan olursa diye soruldu. Eliyle çalışır, hem şahsı için harcar, hem de sadaka verir cevabını verdi. Ya çalışacak gücü yoksa diye soruldu. Bu durumda sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder dedi. Buna da gücü yetmezse dendi. İyiliği ve hayrı emreder dedi. Bunu da yapmazsa diye tekrar sorulunca kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkoyar. Zira bu da bir sadakadır buyurdu. Şehvetle bakmak zinadır. Erkek olan meclise bir kadının kendini göstermek için süslenip gitmesi ve ihtirasla bakması da zinadır. Vabisa İbni Mabed diyor ki, Resul-i Ekrem'in huzuruna varmıştım. Bana iyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin dedi. Evet dedim. O zaman şunları söyledi. Kalbine danış. İyilik kalbin uygun gördüğü ve yapılmasını onayladığı şeydir. Günah ise içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye nice nice fetvalar verse bile içinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir. Siz kendi dininize sahip çıkmadıkça Allah'ın saltanatına varis olamayacaksınız ve birbirinizi sevmedikçe istediğinize kavuşamayacaksınız. Mülayimlik ve itaat, imanın alametleri, boş boğazlık ve cerbezeli konuşmalar ikiyüzlülüğün alametleridir. Zalimlerle birlikte olmaktansa kendi başına yalnız kalmak daha iyidir. Kendi kendine olmaktansa hayırlı insanlarla birlikte olmak daha iyidir. İlim öğrenmek isteyene ilim öğretmek susmaktan iyidir. Boş konuşmaktansa susmak iyidir. Öfkesine açığa vurmaktan çekinip onu boğanları Allah daima mükafatlandırır. Herkesin ameli onun davranışlarındaki niyetine göre değerlendirilir. Ameller niyetlere göredir. Allah Teala kendi kazancıyla yaşayanları kendisine dost yapar. Gerçek üzerine olan o kimsedir ki kötülüğe karşı sabırlıdır ve kırılmayı unutur. Gerçek tevazu bütün iyiliklerin başıdır. Tevazu ve anlayış olmadan iman olmaz. İyilikleri paylaşma konusunda ısrarlı olun. Ben ışığa doğru koştum, ışıkta da yaşıyorum. En hayırlımız odur ki, iyilik bulunca Allah'a şükreder, kötülüğe maruz kalınca sabreder. O daima Allah tarafından mükafatlandırılır. Doğru yolu bulmuş insanlar tartışmaya girmeselerdi, bu yoldan sapmazlardı. Allah'ın en büyük düşmanları, mümin oldukları halde haksız yere zulmedip cana kıyanlardır. Kabir, ahiret menzillerinin ilkidir. En mukaddes savaş, insanın nefsine, kendine galip gelmesidir. bir saat çalışmak, bir yıl keyif çekmekten iyidir. İbadet, dua eden müminin ruhunun yükselmesiyle Allah'a kavuşmasıdır. Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur. Fakirliğim benim övünç kaynağımdır. Mümin, Allah'a sadık olarak onun hükmüne ve rahmetine razı, ümitle yaşar. Gözlerin zinası bakmaktır, dilin zinası konuşmaktır. Nefis de temenni eder ve iştah duyar. Uzuvlar da bunu doğrular veya yalanlar. Allah Teala'nın en sevmediği şey, erkek veya kadınların ibadetlerinde gösteriş yapmasıdır. Allah Teala, kendi kazancıyla geçinenlere merhamet eder, dilenerek geçinenlere değil. Kim daha çok sıkıntı içindeyse, onun mükafatı da bir o kadar büyük olur. Kim daha fazla belalara maruz kalmışsa, onun mükafatı daha fazladır. Gerçekten Allah Teala kimi daha çok severse, onu daha fazla belalara uğratır. Hazreti Muhammed namazını kılınca, arkasından adeti olarak şöyle dua ederdi. Allah'ım, sana imanımın sağlamlığı için dua ediyorum. Doğru yolla gideceğime hazır olduğum için dua ediyorum. Senin merhametine ve yardımına güvenerek sana secde ediyorum. Sana dua ediyorum ki beni hatalarımdan temizleyip temiz bir kalp, doğruyu konuşan bir dil verdin. Sana dua ediyorum ki bana iyilik yapmayı tavsiye edip kötülükten ve hatalardan koruyorsun. Senden gizli ve açık yaptığım günahlarımı bağışlamanı istiyorum.